Ayrım 25.
11. Bölüm. Sayfa 261. Ertesi gün öğle yemeğinden sonra her şeyi birleştirmeye başladım. Fanı, bıçakları, vidaları ve dinamoyu mutfağın önüne çıkarıp sert toprağın üzerine düzgün bir sırayla dizdim. Geniş, açık bir çalışma alanıydı ve makinemi inşa etmek için mükemmel bir yerdi. Laboratuvar, depo ve atölye olarak kullandığım odama ve mutfağa yakındı. Aynı zamanda gölgelik de bir yerdi. Sabah güneşi parlarken tuvaletin arkasındaki büyük bir akasya ağacı rahatça çalışabileceğim kadar geniş bir gölge sağlıyordu. Öğleden sonra gölge kaydığında mutfak kendi gölgesini sunuyordu. Ayrıca göl tarafındaki dağların üzerinden esen doğu rüzgarlarını almak için de mükemmel bir yerdi. O gün öğleden sonra çalışmaya başlarken Dova tepelerinin üzerinde gökyüzü masmavi ve parlaktı. Yapmam gereken ilk şey bıçakları traktör fanıyla birleştirmekti. Bu yüzden mutfağa gidip delgi aletimi hazırladım. Darı koçanım aşasıyla uzun bir çiviyi alıp ateşe tuttum. Kızardığında plastik bıçakların her birinin üzerine 4 ve ortasına 2 delik açmak için kullandım. Bu ısıtma, eritme ve yeniden ısıtma işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Daha küçük bir bisiklet anahtarı alarak Gilbert'in aldığı vida ve somunlarla bıçakları traktör fanına iliştirmeye başladım. Vidaları sıkmak için uygun contalarımız olmadığından sonraki bir saatimi ofis meyhanesinin önünde şişe kapakları toplayarak geçirdim. "Ah bakın," dedi kapıdaki sarhoşlardan biri, mantar gibi şişmiş gözlerle bakarak. "Devlet nihayet yolları temizlemeye karar vermiş. Hey evlat, yaşlı bir adama içki ısmarlar mısın? Ben öksüzüm." "Kusura bakma, meşgulüm." 16 Carlsberg kapağı topladıktan sonra hepsini temizledim ve hemen eve döndüm. Çekiçle düzleştirdikten sonra ortalarından deldim. Mükemmel sonuç verdiler. Sonra 1 metrelik bambu kamışlarını güçlendirmek için kemik gibi bıçaklara bağladım. Tamamen birleştirildiğinde bıçak sisteminin çapı yaklaşık 3 metre oldu. Bisiklet gövdesini iliştirmek için rotorla bıçakları 4 tuğlanın üzerine bir araba motoru gibi yerleştirdim. Böylece altında rahatça çalışabilecektim. Şimdi sorun bisikleti bıçaklarla birleştirmekti. Bisiklet ağır ve dengesizdi. Özellikle de dişlisinden bir amortisör uzanırken. Bisikleti kaldırıp amortisör yere bakacak şekilde yerleştirmeyi başardım. Sonra da fan ve bıçakların orta deliğine geçirdim. Şimdi bisiklet şaftın üzerinde dururken bıçak sisteminin altına eğildim ve çatal pimi amortisörün diğer tarafına geçirip sıkıca kilitledim. Dinamoyu metal tekerleği lastiğin kenarına sürtünecek şekilde bisiklet iskeletine iliştirdim. Sonra zinciri ön ve arka dişlere geçirip dayanacak şekilde sıktım. Saat öğleyi geçmişti ve bahçe neredeyse boştu. Kardeşlerim kendi işleriyle uğraşıyordu, babam da yakınlardaki bir köyde cenazeye katılmıştı. Ben çalışırken annemin mutfakta şarkı söyleyerek akşam yemeğimizi hazırladığını, arada bir sessizce kapının yanındaki paletin üzerinde sessizce yatan Teyamike'ye bir şeyler fısıldadığını duyuyordum. Bir ara radyoyu kapadı. O sessizlikte mutfaktan gelen lezzetli fasulye kokusunu algıladım. Dikkatimi dağıtacak hiçbir şey yoktu. Dinamoyu zincire bağlama işini bitirdiğimde hava devam etmeme izin vermeyecek ölçüde kararmıştı. Kuyudan bir kova su çekip yıkanmak için ısıttım ve akşam yemeği için oturma odasına girdim. Kardeşim Rose alışverişten dönmüştü. Diğer kardeşlerimle birlikte kıkırdayarak makinenin yanında duruyordu. "William, seni bütün gün görmedik," dedi Rose. "Pazar yerindeki insanlar seni soruyordu." "Ağabeyiniz meşgul bir adam," dedim. "Onlara enerji yaratmak için metallerinle oynadığını söyledim." "Öyle de denebilir," dedim gülümseyerek. "Biraz bekleyin. Yakında diğer herkesle birlikte siz de çok şaşıracaksınız." Yemeğimi yedikten sonra bitkin bir halde odama çekildim ve çabucak uykuya daldım. Ertesi sabah ilk ışıkla uyandığımda devam etmeye hazırdım. Bu ağır makineyi kaldırmanın bir yolunu bulmak zorundaydım. Uzun bir bambu kamışı daha aldım ve iple çerçevenin yanından geçirerek bir tür tutacak yaptım. Planım yüksek bir ahşap kule yapıp makineyi üzerine yerleştirmekti. Ama önce gerçekten çalışıp çalışmadığını görmeliydim. Bunun için geçici bir kuleye ihtiyacım olacaktı. 15 santim genişliğinde bir bambu daha vardı. Kızgın çivi delgesini kullanarak tepede bir delgi açtım ve direği toprağa sapladım. Ben bunu yaparken Goffrey'in bisikletiyle yaklaştığını gördüm. Şıpumba'dan dönüyordu. Bugün tatil günüydü ve beni ziyaret etmeye karar vermişti. "Eh dostum, tam zamanında geldin," dedim. "Bu üzerinde çalıştığın proje mi?" "Evet, hepsi bu. Geldiğine sevindim dostum. Şu şeyi kaldırıp direğe bağlamama yardım et." Bükülmüş bir bisiklet tekerleği parmağıyla çarka kilitleyerek dönmesini engelledikten sonra makineyi dikkatle kaldırdık. Tel ve iç lastiği kullanarak Goffrey makineyi direğe bağladı. "Ah, şuna bir bak," dedi. Değirmenin etrafında yürüyerek tuhaf bir yaratıkmış gibi olabilecek her açıdan baktım. "Çok güzel," dedim. "Başlayalım mı?" diye sordu. "Başlayalım." Goffrey parmağı çaktan çekti ve bıçaklar dönmeye başladı. Önce yavaştı ama giderek hızlandı. Saniyeler içinde bıçaklar o kadar hızlı dönmeye başladı ki zincir ortadan koptu ve direk neredeyse devrilecekti. "Tut şunu," diye bağırdım. Goffrey ile birlikte yere düşüp parçalanmadan makineyi yakaladık. Neyse ki kazdığım delik biraz geniş olduğu için direği çevirip makineyi rüzgardan kurtarabildim. Bıçaklar dönmeyi bıraktığında zinciri onarmaya başladım ve bu iş de 2 saat sürdü. Bu testin bir amacı jeneratörün yeterli akım üretip üretmediğini görmekti. Bu amaçla bisiklet dinamosundan 2 kablo çektim ve babamın 4 pilli International radyosunun alternatif akımlı soketine soktum. Bıçaklar yine dönmeye başladı ve neredeyse aynı anda müziği duydum. İşe yarıyordu. Ama sonra radyonun kolonlarından siyah dumanlar yükselmeye başladı. Alet neredeyse alev oluyordu. "Ah hayır, babanın radyosu," dedi Goffrey. Babamın yakında olup olmadığını görmek için etrafına bakınırken. Umursamayacak kadar heyecanlanmıştım. "Şu gücü gördün mü Goffrey?" diye sordum. "Gördün mü?" Radyonun yanmasının nedeni dinamo 12 volt üretirken radyonun onun yarısı kadar güçle çalıştığını unutmuş olmamdı. Ayrıca rüzgar bıçakları bir insanın pedal çevirebileceğinden daha hızlı çevirdiği için bir tür güç yüklemesi yaratmıştı. Voltajı düşürmenin bir yolunu bulmak zorundaydım. Fiziği açıklamakta voltajla ilgili bir şeyler okumuştum ve neyse ki kitap hala odamdaydı. Kitabı ödünç alan tek kişi ben olmuştum zaten. Düşük 12 voltluk bir alternatif akım kaynağından aydınlatılan 2 ayrı ampulün gösterildiği bir çizimi hatırlıyordum. Tıpkı benimki gibiydi. Ampuller uzun tellerle bağlanmıştı. Ampullerden biri çok parlak yanıyordu ve bunun nedeni alternatif akım voltajını güçlendiren transformatör denen bir şeydi. Ama ikinci ampulde transformatör olmadığından, elektrik tellerden geçerken ısı enerjisi olarak yayıldığından gücünü kaybediyordu. Buna enerji yayılımı deniyordu. Enerji uzun mesafelerde yolculuk yaparken zayıfladığından bu fikri dinamo ve radyoyla kullanabileceğimi düşündüm. Radyo parçaları yığınıma geri dönüp eski bir motor buldum. İçini açtım ve bobinini çıkardım. Uzun bakır telli açıp bir sopanın etrafına sarmaya başladım. Bu uzun telin bir ucunu dinamoya, diğerini radyoya bağladım. Bunu yaptıktan sonra radyoyu aşırı yüklemeden çaldıracak düşük güçlü bir elektrik akımı elde ettim. Değirmen 2 gün boyunca görünmeyecek bir şekilde evin arkasındaki direkte asılı kaldı. Bu arada Goffrey, Gilbert ve ben kuleyi inşa edecektik. Sabahın erken saatlerinde evimin önünde buluştuk. Bir balta ve pangalarımızla Goffrey'in evinin arkasındaki okaliptus koruluğuna yürüdük. Bu, sakızcı adam tarafından büyülendiğime inandığım, büyüyü kabullenerek yenildiğim ormanın ta kendisiydi ve şimdi ağaçları kesip, bilim ve yaratıcılık adına bir merdiven yapmak için geri dönmüştüm. Ülkemdeki bütün büyülerden çok daha büyük ve çok daha gerçek bir şey için. Her ağaca dikkatle bakarak ormanda yavaşça ilerledik. Sonunda yaklaşık 6 metre yüksekliğinde bir ağaç seçtik. "Bu yeterince uzun mu?" diye sordum, yüksek sesle düşünerek. "Yeterince güçlü mü?" Gilbert ve Goffrey başlarıyla onayladılar. "O halde başlayalım." Üçümüz birlikte bıçaklarımızla gövdeye vurmaya başladıktan 10 dakika sonra ağaç yere devrildi. Sonra pangalarımızla dalları budayıp ellerimizle kabukları soyduk. İlki gibi iki ağaç daha devirdik. Bunları temizlemek için çalışırken öğleden sonrayı bulduk. Saat 3 sularında hepsini omuzlarımıza yükleyip eve taşıdık. Yatak odamın hemen arkasında her biri diğerine eşit mesafede ve 1 metre derinliğinde 3 çukur kazdım. Termitleri uzak tutmak için direklerin diplerini siyah naylon cumbalara sardık ve hepsini deliklere gömdük. Goffrey, darı değirmeninde kazandığı parayla bir torba çivi almayı önerdi. Kestiğimiz dalları kullanarak destekleri bir merdivenin basamakları gibi enlemesine yerleştirmeye başladık. Çocukların tırmanmaya kalkışmaması için dalları 1 metre yüksekten başlayarak dizdik. Birinci basamak yerine yerleştirildikten sonra tırmandık ve bir baltanın sırtını çekiç gibi kullanarak sıradakini çaktık. Gün batımında kule inşa edilmişti bile. 4,5 metre yüksekliğindeydi ve sağlamdı. Ama biraz uzaktan bakıldığında çok fazla kaşaso yemiş, dengesiz bir zürafa gibi görünüyordu. "Haydi biraz uyuyalım çocuklar," dedim. "Yarın makineyi yukarı kaldıracağız." Gilbert ve Goffrey ertesi sabah saat 7 sularında geldiler. Değirmenin gövdesi yaklaşık 45 kiloydu. Onu ancak bir ip ve makara yardımıyla yukarı çekebileceğimizi biliyordum. Yeterince güçlü bir ipim olmadığından annemin kalın çamaşır telini kullandım. Çamaşır telini direklerden söktükten sonra değirmenin bambu sapına bağladık. Diğer ucunu alarak kuleye tırmandım ve teli en üstteki basamağa geçirip Gilbert'e attım. Goffrey aşağıda orta basamaklarda durarak makine yukarı çıkarken yönlendirmeye hazırlandı. Orada dururken akasya ağacının üzerinden tarlaların tepelerle birleştiği yeri görebiliyordum. "Pekala Gilbert," diye bağırdım. "Gönder." Gilbert teli dikkatle çekmeye başladı. Değirmenin sapı önce yavaşça kalktı, sonra gövde yükseldi ve havada sallandı. "Yavaş olun." Üçümüz birlikte tele bütün gücümüzle asıldık. "Haydi çocuklar," diye bağırdım. "Kaslarınızı göreyim." "Bütün gücümle çekiyorum," dedi Gilbert çamaşır teline asılırken. "Sakın kaydırma Goffrey." "Sen kendi işini yap, ben de kendiminkini," diye karşılık verdi. Değirmen yavaş yavaş kuleye tırmandı. Her çekişte hafifçe sallanıyor, hantal bıçakları kulenin ağaç iskeletine çarpıyordu. Birkaç kez kulenin basamaklarına takıldı ve Goffrey'i vurarak gevşetmek zorunda kaldı. "Bıçakları kırmayın sakın, merak etme." Yaklaşık yarım saat sürdü ama sonunda makineyi tepeye çekmeyi başardık. Sap ulaşabileceğim kadar yaklaştığında uzanıp yakaladım ve Gilbert'e bağırdım. "Bağla." Gilbert teli en alttaki direğe sardı ve değirmen havada asılı kaldı. Ben sağlam bir şekilde kavradıktan sonra Gilbert tepede yanıma geldi. Önceki gün bir bisiklet tekerlek göbeğinden aldığımız sıcak vidaları kullanarak ahşap direklerin üzerinde 2 delik açmıştık. 20 santimlik ağaç direği eski yemek ateşi yöntemimle delmek çok uzun sürüyordu. Ayrıca bisikleti Goçte'nin dükkanına götürmüş ve çerçevenin ana kirişine karşılıklı bakacak 2 delik açtırmıştık. Geoffrey contaları, vidaları ve somunları cebinden çıkarırken ben değirmeni deliklere odaklıyordum. Makinenin ellerimde gerilişini hissedebiliyordum. "Hızlı çalışın, bu şey çok ağır," dedim. "Elimden geleni yapıyorum. Sadece dayanın ve bitirmemi bekleyin." Geoffrey vidaları sokup anahtarla sıktı. Değirmen yerine sabitlendikten sonra birbirimize bakarak gülümsedik. Sağlam ve çok güçlü görünüyordu. Yüzümden süzülen ter damlaları rüzgarda kuruyordu. Bıçakların dönüşünü izlemek için sabırsızlanıyordum. Geoffrey kuleden inerken ben tepede kalıp etrafa bakındım. Kuzeyde pazar yerinin demir çatılarını ve ana yolun arkasında kalan sıra sıra dizilmiş kahverengi kulübeleri görebiliyordum. Sonra tuhaf bir şey olduğunu fark ettim. Dükkanlardan çıkan insanlar ara sokaklardan bana doğru yönelmeye başladılar. Kuleyi pazar yerinden görmüşlerdi ve evime doğru yürüyorlardı. Birkaç dakika içinde kulenin altında yaklaşık 10 kişi toplanmıştı. Yuvarlak şapkalı ve cübbeli tüccarların birkaçını tanımıştım. Aralarından biri Kalino adında bir adamdı. "Bu şey de nedir?" diye sordu. Şişeva'da yel değirmenine karşılık gelen bir kelime olmadığından "Magetsi av mepa" ifadesini kullandım. "Elektrik rüzgarı," diye cevap verdim. "Ne işe yarıyor?" "Rüzgardan elektrik üretiyor. Size göstereceğim." "Bu imkansız," dedi Kalino gülümseyerek. Sonra bir tepki almak için kalabalığa döndü. "Bir vericiye benziyor. Bu ne tür bir oyuncak ki böyle? Geri çekilin de izleyin." Kuleden aşağı atladım ve son parçayı almak için odama koştum. O sabah kalın bir saz bulmuştum ve 25 santimlik bir bölümünü kesmiştim. Dinamonun küçük ampulünü taşımak için mükemmel büyüklükteydi. Sonra ampulün altına uzun bir bakır tel sardım ve bir taraftan sarkacak şekilde sazın ucuna bağladım. Bu benim soketimdi. Sazı ve ampulü elime alarak tekrar kuleye tırmandım ve telleri dinamodan gelenlerle birleştirdim. Bunu yaparken başkaları da gelmeye devam ediyordu. Aşağıdaki tantanayı göz ucumla izliyordum. "Şimdi ne yapıyor ki bu?" diye sordu Banda adında bir çiftçi. "Bu çocuklarımın sözüne ettiği hurdalıktaki misala," diye cevap verdi şişman bir adam. "Annesine yazık." Dönüp baktığımda annemin, babamın ve kardeşlerimin kalabalığın arka tarafında durarak iri iri açılmış gözlerle beni izlediğini gördüm. Ağızları hafifçe açılmıştı ve sanki bir basketbol maçının bitmesine saniyeler kalmış ve top benim elimdeymiş gibi bakıyorlardı. Artık hareketlerim otomatikleşmişti. Bu anı aylardır prova ediyordum. Ailemin dışında yaklaşık 30 yetişkin toplanmıştı ve en az o kadar da çocuk vardı. Beni işaret ediyorlardı. Bakalım bu deli çocuk gerçekte nasılmış? "Sessiz olun, bu iyi bir gösteri olacak." Güçlü bir rüzgar kulenin direklerini sallıyor, zincir yağı ve erimiş plastik kokularını birbirine karıştırıyordu. Bükülmüş bisiklet tekerleği parmağı tekerleği yerinde tutuyordu. Ama artık makine rüzgarla homurdanıyor, sanki onu serbest bırakmamı istiyordu. "İşte başlıyoruz," diye düşündüm. Bisiklet tekerleği parmağını yakalayarak çekip çıkardım. Bunu yaptığımda bıçaklar dönmeye başladı. Zincir dişliğe sıkıca yerleşti ve lastik gıcırdayıp homurdanarak yavaşça döndü. Her şey ağır çekimde gibiydi. Hemen hızlandırmam gerekiyordu. "Haydi," diye yalvardım. "Şimdi beni sakın utandırma." Bıçaklar yavaşça hızlanmaya başladı. "Haydi," diye düşündüm. "Haydi." Tam o sırada güçlü bir esinti vücuduma çarptı ve bıçaklar çılgınca hızlandı. Kule bir kez sallandığında neredeyse düşüyordum. Bıçaklar başımın arkasında öfkeli bir pervane gibi dönerken dirseğimi ağaç basamağa doladım. Ampulü önümde tutarak mucizemi bekliyordum. Bir kez titreşti. Başlangıçta sadece bir flaştı ama sonra parlak, görkemli bir ışık gelmeye başladı. Kalbim neredeyse yerinden fırlayacaktı. "Bakın," dedi biri, "ışığı yaktı." "Söyledikleri doğruymuş." bir grup okul öğrencisi daha iyi görebilmek için kalabalığı yararak öne çıktı. "Bakın nasıl dönüyor," dediler. Görkemli bir ışıktı ve kesinlikle bana aitti. Ellerimi havaya kaldırarak mutlulukla haykırdım. O kadar gülüyordum ki başım döndü. Bir kolumla basamağa asılırken, diğer elimle ampulü aşağıdakilerin şaşkın bakan gözlerine doğru uzattım. "Elektrik rüzgarı," diye bağırdım. "Ve size deli olmadığımı söylemiştim." Kalabalıktaki insanlar teker teker tezahürat yapmaya başladı. Ellerini havaya kaldırarak çırpıyor ve bağırıyorlardı. "Vashidabvina, aferin sana. Başardın William. Senden şüphe etmiştik ama şimdi şu hale bak." "Başardım," dedim. "Ve şimdi daha da büyüteceğim. Sadece bekleyip görün." Yetişkinler bana sorularını haykırıyorlardı ama bıçakların gürültüsünden duyamıyordum. Sonra kalabalık Gilbert ile Geoffrey'in etrafına toplandı ve detaylar için onları sıkıştırmaya başladı. Arkadaşlarımın yüzündeki gülümseme silinecek gibi görünmüyordu. Yaklaşık yarım saat orada durdum ve etrafımdaki her şeyi izledim. Ancak ampul akımla tutamayacağım kadar ısındıktan ve bırakmak zorunda kaldıktan sonra aşağıya indim.